Ayrım 6.
Yıllarca anlaşmalara bağlı kalmaya çalışmış, beyazların öğütlerini tutmak ve haklarını onların yoluna sokmak için elinden geleni yapmıştı. Oysa şimdi öyle görünüyordu ki her şeyi kaybetmişti. Halkı kendisine olan inancını yitiriyor, başlarına gelen talihsizlikten onu sorumlu tutuyor, temsilciler ve tacirler de karşısında yer alıyorlardı. Yaz başlarında aşağı temsilcilikteki müdavkantonlar anlaşmaları imzalayarak toprakları kaptırdığı zaman küçük kargayı kendilerine ihanet etmekle suçlamışlardı. Sözcülüğe küçük karganın yerine gezen dostu seçmişlerdi. Küçük karga temsilci Galbraith'i ve tacirleri kendilerine yiyecek vermeye ikna edebilseydi kendisine karşı yeniden saygı duyacaklardı. Ama başarısızlığa uğramıştı işte. Eskiden olsaydı savaş açarak önderliği yeniden ele geçirebilirdi. Ama imzaladığı anlaşmalara göre ne beyazlara ne de öteki kabilelere karşı düşmanlık gütmemek zorundaydı. Neden acaba diye düşünüyordu. Amerikalılar kendileriyle Kızılderililer ve Kızılderililerle Kızılderililer arasında barışın sağlanması yolunda bu kadar laf ettiler de arkasından kendileri gidip boz ceketlilere karşı böylesine vahşi bir savaş açtılar. Ve santilere olan ufacık borçlarını ödeyemez hale geldiler. Çetesindeki bazı gençlerin açıkça beyazlara karşı savaş açmaktan, onları Minnesota Vadisi'nden sürüp çıkartmaktan söz ettiklerinin farkındaydı. Mavi ceketli askerlerin çoğunun boz ceketlilerle savaşta olduğunu, beyazlara karşı savaş açmak için bundan daha iyi bir zaman bulunmayacağını ileri sürüyordu. Küçük karga ise bütün bu konuşmaları budalaca buluyordu. Doğuyu gidip gezmiş, Amerikalıların ne kadar güçlü olduklarını kendi gözleriyle görmüştü. Her yerde kum gibi kaynıyorlardı ve gürüldeyen kocaman toplarıyla düşmanlarını yok ediyorlardı. Beyazlara karşı savaşa girişmek söz konusu bile edilemezdi. 17 Ağustos pazar günü küçük karga aşağı temsilcilikteki Episkopal Kilisesi'ne gitti. Rahip Samuel Hinman'ın verdiği vaazı dinledi. Pazar ayini bittiğinde orada bulunan öbür mezhep üyeleriyle el sıkıştı ve temsilcilikten 2 mil uzaklıktaki evine döndü. Küçük karga o gece geç saatlerde bir takım seslerle uyandı ve birkaç santinin büyük bir gürültüyle yatak odasına daldıklarını gördü. Shakopee'nin sesini tanımıştı. Çok önemli, çok kötü bir şey olmuştu. Shakopee, Mankota, ilaç şişesi, büyük kartal hepsi gelmişlerdi ve az sonra toplantıya katılmak üzere babaşanın da geleceğini söylüyorlardı. Shakopee'nin çetesinden 4 aç delikanlı, güneşin pırıl pırıl parladığı akşamüstü büyük ormanda avlanmak üzere ırmağı aşmışlar ve orada çok kötü bir olay meydana gelmişti. Büyük kartal şöyle anlatıyordu. Bir yerleşmecinin bahçesini çevreleyen bir çit çıkmış karşılarına. Orada içine yumurtalar bulunan bir tavuk kümesi görmüşler. Biri hemen yumurtaları almaya kalkmış ama başka biri de alma, beyaz adamın yumurtalarını alma, başımız belaya girebilir demiş. Bir iki aç olduğu ve yumurtaları yemek istediği için kızmış, yumurtaları yere çalmış. Sen korkan teksin, beyaz adamdan korkuyorsun. Açlıktan geberdiğin halde beyaz adamın bir yumurtasını bile almaktan korkuyorsun. Ödleyin birisin sen, evet herkese anlatacağım bunu demiş. Bunun üzerine şöyle karşılık vermiş öteki. Ben korkak değilim. Beyaz adamdan korkmuyorum. Üstelik sana bunu ispatlamak için şimdi beyaz adamın evine gidip onu vuracağım. Hadi bakalım benimle gelecek kadar cesur musun? Ona korkak diyen de peki geliyorum seninle. Görelim bakalım hangimiz daha cesurmuş diye cevap vermiş. Öteki iki arkadaşları da biz de cesuruz, biz de sizinle geleceğiz demişler. Hep birlikte beyazın evine gitmişler. Ama beyaz durumu fark edip başka beyazların da bulunduğu bitişikteki eve kaçmış. 4 Kızılderili arkalarından gitmişler ve orada karşılaştıkları 3 erkekle 4 kadını öldürmüşler. Sonra başka bir yerleşmecinin hayvanlarını koşmuşlar. Shakopee'nin kampına sürmüşler ve yaptıklarını bir bir anlatmışlar. Beyazların öldürüldüğünü duyan küçük karga 4 delikanlıyı fena halde azarladı. Sonra da Shakopee ve öbürlerine kendilerine sözcü olarak gezen dostu seçtikleri halde niçin kendisinden öğüt almaya geldiklerini sordu alaycı bir dille. Önderler küçük kargaya hala kendilerinin savaş reisi olduğuna dair teminat verdiler. Dediklerine bakılırsa bu cinayetlerden sonra artık hiçbir santinin hayatı güven altında olmayacaktı. Beyazlar bir ya da birkaç kişinin işlediği suçtan ötürü bütün Kızılderilileri cezalandırma yolunu tutardı her zaman. İyisi mi askerler gelip kendilerini öldürmeye kalkışmadan santiler indirmeliydi ilk darbeyi. Şimdi ta güneylere kadar kendi aralarında savaşı tutuştukları bir sırada beyazlara karşı vuruşmak daha elverişli olacaktı. Küçük karga onların bu önerisini geri çevirdi. Beyazların çok güçlü olduğunu ileri sürüyordu. Buna karşılık öldürülenler arasında kadınlar da bulunduğu için yerleşmecilerin acı bir intikam almak isteyeceklerini kabul ediyordu. Bu konuşmalar arasında orada bulunan küçük karganın oğlu, daha sonraları babasının yüzünün sapsarı kesildiğini ve alnında iri ter damlalarının belirdiğini söyleyecekti. En sonunda genç yiğitlerden biri dayanamadı, haykırdı. Tayeta Duduta, küçük karga, korkağın tekidir. Beyazların öldürülmesine yol açan, aç olduğu halde beyaz adamın yumurtalarını çalmaktan korkan genç oğlanı harekete geçiren kelimeydi, korkak. Hiç şüphe yok ki yarı yarıya beyazların yolunu seçmiş olmasına rağmen bir Sioux reisinin öyle kolay kolay kaldıracağı bir söz değildi. Genç oğlunun hatırladığı kadarıyla küçük karganın cevabı şöyle oldu. Taoya tedudotta, ne korkaktır ne budala. Hiç düşmanın önünden kaçtığı görülmüş müdür? Hiç yiğit savaşçılarını savaş meydanında yüzüstü bıraktığı, çadırına döndüğü görülmüş müdür? Kaçmışsa da ondan da sırtını sizlere, yüzünü düşmana çevirerek kaçmış, kendini sizlere siper etmiştir. Taoya tedudotta'nın hiç kafa derisi yok mudur? Şu savaş tüylerine bir bakın. Orada, çadır direğinde asılı duran düşmanlarınızın kafa derilerine bakın bir. Bir de kalkmış ona korkak diyorsunuz. Ta ya te duduta, ne korkaktır ne de budala. Yiğitlerim, çocuk gibisiniz. Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Beyaz adamın şeytan suyuyla dolmuşsunuz baştan aşağı. Ay aydınlıkta çılgınlar gibi koşan, kendi gölgelerine atlayan köpeklere benziyorsunuz. Artık biz darmadağın olmuş küçük yaban sığırı sürüleriyiz. Bir zamanlar kırları kaplayan büyük sürüler artık yok. Bakın, beyazlar uçtuklarında gökyüzünü boydan boya bir kar fırtınasıyla kaplayan böceklere benziyorlar. Birini, onunu öldürebilirsiniz. Evet, onlar ormandaki ağaçların yaprakları kadar çoktur ve birinin, ikisinin, onun ölümü kardeşleri için bir kayıp olmayacaktır. Birini, ikisini, onunu öldürün. Yüzü sizi öldürmeye gelecektir. Parmaklarınızı saymaya başlayın. Daha saymayı bitirmeden ellerinde silahlarıyla geliverecektir beyazlar. Evet, uzaklarda kendi aralarında savaşıyorlar. Kocaman toplarının gümbürtüsünü işitiyor musunuz? Hayır. Savaştıkları yere gitmeye kalksanız 2 ayda zor gidersiniz. Üstelik yolunuz boyunca karınca sürüsü gibi beyaz askere rastlarsınız. Evet, kendi aralarında savaşıyorlar ama onları vurmaya görün. Hepsi birleşip sizin üstünüze çullanacak, tıpkı eskiden ağaçların üstüne çöküp bütün yaprakları bir günde yiyip bitiren böcekler gibi sizleri, kadınlarınızı, küçük çocuklarınızı yutacaklardır. Aptalsınız siz. Reisinizin yüzünü göremiyorsunuz. Gözlerinizi sis bürümüş. Reisinizin sesini duyamıyorsunuz. Kulaklarınızı ırmakların uğultusu kaplamış. Yiğitlerim, küçük çocuklar gibisiniz, aptalsınız. Aç kurtlar tavşanları nasıl yakalayıp yer, öyle avlayıp öldürecekler hepinizi. Taoya Tedudta korkak değildir. O da sizinle birlikte ölecek. Daha sonra Büyük Kartal barışı savunan bir konuşma yapmaya kalktı. Ama yükselen bağırtılar arasında susmak zorunda kaldı. Beyazlar tarafından 10 yıl süren bir aşağılanma, bozulan anlaşmalar, kaybedilen avlaklar, yerine getirilmeyen vaatler, verilmeyen ödenekler, temsilcilerin depoları, dükkanları ağzına kadar erzak doluyken çekilen açlıklar, Andrew Merrick'in küfürleri, bütün bunlar beyaz yerleşmecilerin öldürülmesi olayını unutturuyordu. Küçük karga ırmağın yukarı boylarına vahbe tonları ve sise tonları savaşa katılmaya çağırmak için ulaklar gönderdi. Kadınlar uyandırıldılar ve savaşçılar silahlarını temizlerken onlar da mermi taşımaya başladılar. Küçük karga ertesi sabah erkenden temsilciliğe saldırılması ve bütün tacirlerin öldürülmesi yolunda emirler verdi, diyordu Büyük Kartal daha sonraları. Ertesi sabah temsilciliğe saldırı başlatıldığında ben de oraya gittim. Ama çetenin başında değildim. Beyazların öldürülmesine de katılmadım. Elimden gelirse iki dostun hayatını kurtarmayı tasarlıyordum. Başkalarının da aynı nedenle gitmiş olabileceğini sanıyorum. Çünkü hemen her Kızılderili'nin öldürmek istemediği bir dostu vardı orada. Ama hiç kuşkusuz bir Kızılderili bir başka Kızılderili'nin dostunu umursamıyordu. Oraya vardığımda kıyım neredeyse tamamlanmıştı. Küçük karga orada durmuş harekatı yönetiyordu. Karısı Kızılderili olan bir tacir, Bay Andrew Merrick kısa bir süre önce aç Kızılderililerin kendisinden veresiye erzak istediklerinde onların bu isteklerini geri çevirmişti. Onlara gidin ot yiyin demişti. Oysa şimdi öldürülmüş, ağzına ot tıkanmış yerde yatmaktaydı. Kızılderililer gülerek Merrick kendisi ot yiyor diyorlardı. Santiler 20 erkek öldürdüler. 10 kadar kadın ve çocuğu tutsak aldılar. Erzak depolarını boşalttılar, öteki yapıları da ateşe verdiler. Geri kalan 47 kişi, bazılarının kaçmasına dost santiler yardımcı olmuştu, ırmağı aşarak 13 mil uzaklıktaki Ridgely Kalesi'ne sığındılar. Bunlar Ridgely Kalesi'ne giderken, yolda temsilciliğin yardımına gelen 45 askerlik bir birliğe rastladılar. Önceki gün küçük karganın duyup duyacağı son vaazı vermiş olan Rahip Hinman, askerleri geri dönmeleri için uyardı. Askerlerin reisi John Marsh bu uyarıya uymayı reddetti ve Santilerin bulunduğu yere yürüdü. Ama kaleye askerlerden ancak 24'ü geri dönebildi. İlk başarılarından cesaret bulan küçük karga sonunda askerlerin kendi evlerine yani Ridgely Kalesi'ne saldırmaya karar verdi. Babaşa ile çetesi gelmişti. Mankato'nun kuvvetleri yeni savaşçıların katılmasıyla sayıca artmıştı. Yukarı temsilcilikten yeni müttefiklerin gelmekte oldukları yolunda haberler alınıyordu. Artık Büyük Kartal bütün halkı savaşa girmişken tarafsız kalamazdı. Bu reislerle birkaç yüz savaşçı geceleyin Minnesota Vadisi'ne indiler ve 19 Ağustos sabahı erken saatlerde kalenin batısındaki kırda toplanmaya başladılar. Bütün gençler gitmek için can atıyorlardı, diyordu oradakilerden biri, Şimşek Harmani'ye. Savaş boyalarımızı sürdük, tozluklarımızı taktık, yiyecek ve cephanemizi belimize sardığımız enli kuşaklara doldurduk. Tepeden tırnağa savaşçılar gibi kuşandık. Daha önce sınavdan geçmemiş delikanlılardan bazıları, askerlerin evinin sağlam taş yapısını ve silahlı mavi ceketlileri gördüklerinde, kaleye saldırma konusunda duraksamaya kapıldılar. Aşağı temsilcilikten gelirlerken yolda Cottonwood'daki New Ulm köyüne baskın vermenin ne kadar kolay olacağını konuşmuşlardı. Irmağın karşı yakasındaki köy yağmalanmaya hazır dükkanlarla doluydu, üstelik tek bir asker yoktu orada. Küçük karga onlara Santilerin savaşta olduklarını ve zafere ulaşmaları için mavi ceketli askerleri yenmeleri gerektiğini anlattı. Askerleri vadiden sürüp atabilirlerse bütün beyaz yerleşmeciler çekip gitmek zorunda kalacaklardı. New Ulm'daki birkaç beyazı öldürmekle hiçbir şey geçmezdi Santilerin eline. Gel gelelim küçük karganın bütün azarlamalarına ve tehditlerine rağmen delikanlılar ırmağa doğru çekilmeye başladılar. Küçük karga öteki reislere danıştı, en sonunda Ridgely Kalesi'ne yapılacak saldırıyı bir gün sonraya ertelemeyi kararlaştırdılar. Delikanlılar o akşam New Ulm'dan döndüler. Anlattıklarına bakılırsa oradakileri bir hayli korkutmuşlardı. Ama köy hem oldukça güçlü bir şekilde savunulmuştu hem de akşamüstü gökyüzünde şimşekler çakmış ortalık karışmıştı. Büyük Kartal onlara kendilerine önderlik edecek bir reisten yoksun çapulcu Kızılderililer olduklarını söyledi. O gece hepsi birbirlerinden ayrılmamaya ve ertesi sabah Ridgely Kalesi'ne saldırmaya karar verdiler. Tan yeri ağrırken yola çıktık, diyordu Şimşek Harmani'ye. Irmağı temsilciliğin bulunduğu yerden kayıklarla geçtik. Ferryboats Creek'in aşağısındaki tepeye giden yolu izledik, orada kısa bir süre mola verdik. Kaleye saldırı planları Küçük Karga tarafından orada açıklandı. Kaleye varıldıktan sonra askerlerin dikkatini çekmek ve kendi üstlerine ateş açmalarını sağlamak amacıyla ilaç şişesinin adamları havaya üç el ateş edecekler. Bu işaret üzerine doğudaki Büyük Kartal'ın adamları ve batı güneyindeki Küçük Karga'nın ve Şakopi'nin adamları ileri atılıp kaleyi ele geçireceklerdi. Öğleden önce 3 mil deresine vardık. Yiyecek bir şeyler pişirdik. Yemekten sonra ayrıldık. Ben yayalarla kuzeye yürüdüm. Küçük Karga'dan ayrıldıktan sonra hiç kimse reislere kulak asmadı. Herkes aklına eseni yapmaya koyuldu. İki grup da kaleye aynı zamanda vardı. Batıya doğru geçerlerken onları siyah bir midillinin üzerinde Küçük Karga'yı görebiliyorduk. İşaret bizim bulunduğumuz taraftan ilaç şişesinin adamlarınca üç el silah atılarak verildi. İşaretten sonra doğudaki, güneydeki ve batıdaki savaşçılar ağır ağır ilerlemeye başladılar. Bizse tek bir gövde halinde bir yandan ateş ederek bir yandan koşarak ileri atıldık. Kalenin dibine geldik. Koşarken büyük topun başında adamı gördük ansızın. Hepimiz çok iyi biliyorduk onu. Daha önce bizim tarafımızdan gelen silah seslerini işitip hazırlandığından ve ortalıkta da yalnızca biz göründüğümüzden üstümüze ateş açtı. Oysa Küçük Karga'nın adamları biz işareti verdikten sonra ateş açsalardı, bize ateş eden askerler vurulmuş olacaktı. Bizden iki kişi öldü, üç kişi yaralandı ama yaralananların ikisi de daha sonra öldü. Biz geri çekildik. Bu arada ötekilerin kaleye yaklaşıp yaklaşamayacağını kestiremiyorduk. Yaklaştılar gerçi ama büyük toplar onları geri püskürttü. Eğer o kadar yaklaşabileceklerini kestirseydik, onlar saldırırken biz ateş açar ve bütün askerleri öldürebilirdik. Çünkü askerler yapıların arasındaki geniş açıklığa çıkmışlardı. Başlarında bir subay bulunan beyazlar gibi çarpışmıyorduk. Herkes kendi keyfine göre ateş ediyordu. Yapılardan içeri dalma tasarısı suya düşmüştü. Pencerelere, özellikle de beyazların çoğunun bulunduğunu tahmin ettiğimiz büyük taş yapının pencerelerine ateş ettik. Onları göremediğimiz için öldürüp öldürmediğimizden emin olamıyorduk. Ateş ettiğimiz sırada yapıları ateşli oklarla ateşe vermeyi denedik. Gel gör ki yapılar ateş almıyordu. Bunun üzerine daha fazla barut ve mermi edinmek zorunda kaldık. Kalenin batısını kuşattığımızda güneş hayli yükselmişti. Küçük Karga'nın köyüne dönmeyi, ertesi sabah gelip çarpışmayı sürdürmeye karar verdik. Bu saldırıda 400 Kızıldereli vardı. Tek bir kadın yoktu aramızda. Hepsi Küçük Karga'nın köyünde kalmıştı. Yemeği henüz savaşamayacak kadar küçük olan 10-15 yaşlarındaki oğlanlar pişiriyordu. O akşam köyde Küçük Karga'nın da Büyük Kartal'ın da maneviyatları son derece bozuktu. Askerlerin evini ele geçirememişlerdi. Büyük Kartal başka bir saldırıya karşı çıkıyordu. Santilerin, askerlerin büyük toplarına karşı koyacak sayıda savaşçıları olmadığını söylüyordu. Bir saldırıya daha girişirlerse çok adam kaybedeceklerdi. Küçük Karga ise ne yapılacağına daha sonra karar vereceğini söyledi. Bu arada herkes elinden geldiğince çok sayıda mermi yapmaya bakmalıydı. Temsilciliğin deposunun yağmalanmasından bir yığın barut artmıştı. Akşamın geç saatlerinde durum değişti. Yukarı temsilcilikten 400 kadar Vapeton ve Siseton savaşçısı geldi ve beyazlara karşı savaşlarında Midavkatonlara katılmayı önerdi. Küçük Karga coşmuştu. Santi Sioux'ları yeniden birleşmişlerdi. 800 kişiydiler ve bu kuvvet Ridgely Kalesi'ni almaya elbet yeterliydi. Küçük Karga bir savaş kurultayı topladı, ertesi günkü çarpışma için kesin emirler verdi. Bu kez başarısızlığa uğramamaları gerekiyordu artık. 22 Ağustos sabahı erken saatlerde yola koyulduk, diyordu Şimşek Harmony'e. Ama kırlar ilk saldırı gününde olduğundan çok daha ıslaktı, çiğle kaplıydı yerler. Bu yüzden ağır bir tempoda ilerledik. Kaleye vardığımızda öğleye geliyordu. Bu kez yemek yemek için durmadık. Her birimiz kuşağımızda taşıdığımız yiyecekleri öğleyin savaşırken yedik. Büyük Kartal, Ridgely Kalesi'ndeki ikinci çarpışmanın büyük bir olay olduğunu söylüyordu. Kaleyi ele geçirmek için büyük kararlılıkla vardık indik. Çünkü bunun bizim için çok büyük önem taşıdığını biliyorduk. Ele geçirebilseydik, kısa zamanda bütün Minnesota Vadisi bizim olacaktı. Santi savaşçıları bu kez kaleye açıktan açığa yaklaşmadılar. Kendilerini gizlemek amacıyla başlarındaki bantlara otlar ve çiçekler bağladılar. Sonra hendeklerin içinde çalıların arasında sürünerek kaledeki nöbetçilere ateş edebilecek kadar yaklaştılar. Bir alevli ok yağmuru yapıların tavanlarını ateşe verdi. Ardından Santiler ahırlara daldılar. Bu çarpışmada diyordu Vakonda Yamanne, ben güney yönünden ahırlara girdim, bir at almaya çalıştım. Atı dışarı çıkarırken yanı başımda bir gülle patladı. At üstümden sıçrayıp dışarı fırladı. Bense yediğim çifteyle yere yapıştım. Ayağa kalktığımda koşan bir katır gördüm. Öyle öfkelenmiştim ki vurdum katırı. Ahırların çevresinde birkaç dakika süren göğüs göğüse bir çarpışma oldu. Ama Santiler askerlerin toplarının şiddetli darbeleri karşısında gene çekilmek zorunda kaldılar. Küçük karga yaralanmıştı. Yarası ağır değildi ama kan kaybı onu zayıf düşürdü. Yeniden güç kazanmak için savaş meydanından çekildiğinde Mankato başka bir saldırı başlattı. Ne var ki askerlerin açtığı yoğun misket atışı saldırıya geçen savaşçıları durdurdu ve saldırı başarısızlığa uğradı. Ne olursa olsun topa karşı kaleyi alabilirdik, diyordu Büyük Kartal. Ama askerler bize karşı öyle yiğitçe çarpıştılar ki sandığımızdan çok daha fazla oldukları sonucuna vardık. 22 Ağustos'ta Ricli Kalesi'ni 150 kadar asker ve 25 silahlı sivil savunmuştu. Büyük Kartal o günkü çarpışmada adamlarının çoğunu kaybetti. Santi önderleri akşamüstü geç saatlerde saldırıyı durdurdular. Güneş batmak üzereydi, diyordu Şimşek Harmani'ye. Güneydeki ve batıdaki savaşçıların askerlerin top atışı karşısında geri çekildiklerini, küçük karga ile adamlarının da kuzey batıya gittiklerini görünce onlara katılmayı ve ne yapılacağını birlikte düşünmeyi kararlaştırdık. Onlara katıldık. Daha fazla savaşçı almak üzere küçük karganın köyüne gideceğimizi sanıyorduk. Küçük karga başka savaşçı kalmadığını söyleyince bir tartışma başladı. Kimisi ertesi sabah kaleye yeniden saldırılmasını, sonra New Alm'a gidilmesini istiyordu. Kimi ise ertesi sabah erkenden New Alm'a saldırılmasını, sonra geri dönüp kalenin alınmasını. Biz askerlerin New Alm'a daha önce varmalarından korkuyorduk. Şimşek Harmaniye'nin sözünü ettiği askerler, St. Paul'dan gelmekte olan 6. Minnesota alayının 1400 askeriydi. Başlarında Santi Sioux'larca çok iyi tanınan bir asker reisi vardı. Uzun tacir albay Henry H. Sibley'di bu komutan. Uzun tacir Sibley, ilk anlaşmada Santi'lere vaat edilen 475 bin doların 145 bin dolarını kendi Amerikan Kürk şirketinin Kızılderililere önceden verdiği paranın karşılığı olarak almak istemişti. Santi'ler ise Kürk şirketinin kendilerine eksik ödemede bulunduğunu ileri sürüyordu. Ama aracıları Alexander Ramsey, her zaman öteki tacirlerin iddialarını kabul ettiği gibi bu kez de Sibley'in iddiasını kabul etmiş ve sonunda Santiler topraklarının karşılığında 5 para alamamışlardı. Şimdi Ramsey Minnesota valisiydi ve uzun taciri Minnesota alayının kartal reisliğini atamıştı. Santiler 23 Ağustos günü sabahın geç saatlerinde New Alm'a saldırdılar. Parlak gün ışığında ormandan fırladılar, kırda bir kavis meydana getirerek köyün üstüne yürüdüler. New Alm sakinleri hazır bekliyorlardı. Gençlerin 19 Ağustos'taki acemi saldırısından sonra köy halkı barikatlar kurmuş, daha fazla silah getirtmiş, vadinin aşağılarındaki kasabalardan milislerin yardımını sağlamıştı.